günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanımız Sayın Yaşar Okuyan Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Kendisi gerek siyaset dünyasının gerekse de popüler anlamda çok tanınan bir isimsiniz.
Estağfurullah.
Çok uzun yıllardır. Ben ama bugün sizinle siyaset konuşmak değil de sizin hayatınızı seyircilerimizin önüne getirmek istiyorum. Pek çok insanın yakından tanıdığı bir isimsiniz zaten. Fakat sizin siyasi hayatınız çok hareketli bir süreç. Hem olayları yakından yaşamış bir insansınız, hem birçok anılarla dolu, hem de sıcak olarak yakın tarihe şahit olmuş bir insansınız. Önemli isimlerle hep çalışmışsınız siyaset hayatında. Dolayısıyla bunları seyircilerimize yansıtabilirsek güzel bir amaca hizmet etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Sorayım hemen, çocukluğunuz nerede başladı? Nerede doğdunuz?
Şimdi ben İstanbul'da doğma büyüme aslında belli bir şeye kadar hep İstanbul, Fatih. Ama aile Rize, Çayeli, Büyükköy.
Evet.
Dedem babamı 12 yaşında, yoksulluk tabii o dönemler özellikle, İstanbul'a fırınlarda yamaklık için göndermiş.
Tek başına değil mi?
Tek başına. Evet. Yani işte sonra bizim ailenin yani annem de babam da birbirlerinin akrabası. Onların dedeleri, kardeş çocuğu falan yani öyle bir şey. Öbür dedem de ta 108 sene önce almış ailesiyle Yalova'ya gelmiş, yerleşmiş.
Ama köken olarak o da Rize.
Tabii aynı yerden. Evet. Rize, Çayeli falan. Şimdi biz İstanbul'da doğduk. İstanbul'da Fatih Camii'ne giden Darüşşafaka Caddesi var. Orada o zaman işte gece kondu falan böyle. Çok yoksul bir aile yani şey itibariyle. Fakirlik var, yoksulluk var. İşte annemle rahmetli annem ve babam babamı kaçırmış, babam annemi kaçırmış. Yani öyle bir hikayeler de var işin o tarafı. İsteyince vermemişti dedem. Vermeyişin sebebi de şu, zaten akrabayız yani şeyler. Evet. İkinci Dünya Harbi süreci içerisinde Karadeniz doğumlu olanları da Bahriye diyoruz. Deniz kuvvetlerinde erlik yapıyorlar. 4 sene o zaman.
Evet.
Demiş ya para yok, pul yok.
Tabii.
Askerlik 4 sene. Bir de 1 sene, 2 sene de uzatılma ihtimali var. Öyle bir evet. Şey. Tabii öyle olunca kızmış dedem de. Öbür dedemler zaten onlar Rize'de kendilerinin karnlarını doyurmaktan aciz durumda. Yani öyle çok yoksulluk çeken bir aileden geliyoruz.
Aslında öyle bir ortamda büyümüş olmak anladığım kadarıyla sizi bayağı duyarlı yapmış. Yani onun mutlaka avantajı da
yani
olmuş yani.
Tabii şimdi annem çok Allah rahmet eylesin çok farklı bir kadındı. Yani onun dayanıklılığı falan şeydir. Mesela bize anlatmazdı ama ölümünden sonra büyük teyzemle konuştuğumda onun hayatını, çünkü İstanbul'da o 4 sene çok yoksulluk çekmiş.
Yani, sizden önce?
Tabii. Hı-hı. İşte o babam da evlendim. Askere evet. Gidince evlendikten sonra o süreçte, hatta yani para yok, pul yok, işte komşusu bir şey yemek getirse onu işte şeye karnını doyuruyor. Bir seferinde bunu baygın evde bulmuşlar.
O derece.
Ufacık evde falan değil. Hı-hı. O zaman anlattıkları şöyle gece konular var yan yana. Bir odanın içindeler zaten. 4 gün ağzına hiç yemek gitmemiş.
Evet.
Baygınlık geçirmiş falan. Yani böyle bir...
Ama dirayetli bir hanımmış galiba
evet,
o kadar.
Tabii, evet. Yani böyle bir şeyden geliyor. Fakat tabii o dönemde çok böyle kendi kendine yemin etmiş. Demiş ki babamdan, anamdan bir mal mülk yani yarın kalırsa bunu 1 lirasını dahi almayacağım. Çocuklarımı da yedirmeyeceğim. Böyle bir...
Ne yapacak? Almayacak. Almamak
yani,
için. Evet.
Babası falan evet. Hani oradan bir miras kalması evet. Halinde falan. Bu çünkü çok enteresan yani bir şey olduğu için paylaşıyorum. Tabii daha sonraki süreçlerde barışma olmuş, yani normal şeye giriyor. Ve dedem de ters bir adam. Yani Kuvayi Milliye çete kurmuş.
Evet.
Orada o işte o dönemde İstanbul hükümetinin 168 kişilik Atatürk dahil olan listesinde bu da var. Bu görüldüğü yerde aslında
evet.
Tabii. O işte Şeyhülislam'da fetva vermiş. Bunlar Mustafa Kemal yanında yer alanlar filan diye. Mustafa Kemal dahil bunları görüldüğü yerde asın. Yani böyle fetva şeyinde var bunun isimleri. Diyanet Kurmay zabıtlarında var. Şimdi tabii o da dik bir adam. Yani öyle deyince hani o dönem katiyen demiş. Hiç kimse ilgilenmeyecek. Benim öyle bir evladım yok. Yani evet. Sert bir şey. Sonra tabii ama aslında o zaman Yalova'da önce bunlar Burhaniye diye bir köydeydi. Sonra Elmalık köyüne geldiler. Elmalık köyünde de değirmen kurmuşlar. Şimdi o zaman değirmen çok önemli. Yani işte insanlar fakirlik var zaten yoksulluk.
Ekmek değil mi?
Tabii şey evet. işte Buday o falan. Mısır yiyorlar onları öğütüyor.
Evet.
Bir para alıyorsunuz. Hı-hı. Değirmen yani ağalık gibi bir şey o. Şimdi değirmen o dönemde çok önemli. Yani o dönemin şartlarında Elmalık köyündeki yaşayanlara göre varlıklı bir adam.
Evet.
Öyle anlamamız belki daha doğru. Fakat tabii böyle inatlaşma olunca o ilişkiler kopmuş o dönem. Sonra tabii hiç problem kalmadı. Ve dedem vefat etti. Yani epey oldu, bir 20 sene falan oldu. Dedem vefat ettiğinde tabii onlar 7 tane çocukları vardı. Yani şimdi bugünkü değer olarak paylaşayım. Çünkü daha sonra işte inşaatlar yaptılar, zahirecilik yaptılar, bakkal dükkanları oldu. Yani hep çalıştılar yani şeyde. Diyelim ki bugünkü parasal değer itibariyle 500 bin lira civarında bir nakit veya işte gayrimenkul falan kaldı.
Evet.
Çocukların her birine.
Her birine.
Evet tabii öyle bir şeydi. Hepsi tabii hak olan mirası aldılar.
Evet,
annem aldı. Ben de o sırada bir araba değişikliği yapacağım.
Evet.
20 bin liraya ihtiyacım var. Hiç bunlara sulanmayın. Anne ya yapma. Tamam ne yaparsan yap diyenin de evet. Bu 20 bin lira şuradan araba evet. Katiye vermedi.
Sözüne sadık mı kaldı?
Cins bir kadındı. Oo. Allah rahmet eylesin. Ne yaptı?
Bir de kimseye biliyor? Vermemiş ki sözü kendi kendine vermiş aslında. Yine de Allah'a karşı vermiş.
Yani o evet. Kendi kendine dediği evet. Şey yukarıyla ilişkili. Ondan mesela bir ilkokul yaptı.
Ha, maşallah ne kadar güzel.
O parayla biri Yalova'da, yanılmıyorsam Gacık Köyü olacak, yanlış olabilir hatırımda. Biri de şimdi tabii bunun namı sadece Yalova'da değil, yani Kocaeli'nde, Orhan Gazi'de filan da duyuluyor. Orada bir Sabire teyze var.
Evet.
O bu işlere şey yani... Bir başka köyün suyu gelmemiş. Oradan gelmişler. Bizim köyün suyunu da yap. O da işte onu yaptırmış filan.
Evet.
Bir köyün yolu üzerindeki bir köprü sıkıntısı varmış. Onu halletmiş. O zaman yani yanlış hatırımda değilse 30'a yakında fakir yoksul kızın bütün çeyizini düzmüş.
Evet.
Ve tabii o oradan duyunca mesela şimdi çok enteresan, Adapazarı'na gittim o deprem sırasında, dolanıyoruz. Bir kadın, yaşlı bir kadın geldi. Oğlum dedi, ben dedi annenin dedi arkadaşıyım. Şaşırdım yani. Nereden filan. O dedi Allah rahmet eylesin dedi. Benim kızı dedi, biz dedi yoksuz dedi. Benim kızı dedi evlendirdiydi. Bütün çeyizini ama.
Evet.
Yani buzdolabıdır, evet. Radyodur, o sırada ne varsa evet. O dönem şartlarında. 30, yani 28-30'a yakın
çok
yoksul.
Çok ilginç bir olay. Evet,
evet genç evet. Kızın şeylerini falan çok ilginç daha çok da evet. Yani böyle evet. Bir şey.
Anne,
ve bir lira kendisi yemedi bize de yedirmedi.
Çok
İki kardeşi
evet.
Öyle. Allah rahmet eylesin. Evet. Fakat mesela ben annemin yani şöyle bana sarıldığını hatırlamıyorum. Ben sarılmak isterdim.
Evet.
Öyle Osmanlı kadını
evet,
yani.
Evet.
Ama annemin yani o yoğunluk olan sevgisini hissetmemek
tabii,
mümkün değil. Yani
tabii.
O. Ama böyle bir
yapı
enteresan
evet, evet.
Bir kadın.
Belki şartlar da onu böyle değil mi?
O yani şey böyle bir şey ama bir mesela ilginçtir rahmetli. Her ay onun bir ekip oluşmuştu orada kadınlardan. Çoğunluğu bizim akrabalar Yalova'da. Mesela 50 tepsi tatlı yapardı. O tatlısı da...
Kendisi yapardı.
İşte o ekip, evet, ekip sarar. Evet. Bu paraları bu şey yapar. Aha, evet. Mesela cezaevine gönderir işte 5 tepsi. Kaç kişi varsa. Orada askeri birlik var. Ona gönderir. Aa, hani böyle ilginç. Yoksullar. Evet, evet. İşte yani fakir fukaraya böyle her ay. Orada baklavacı teyze adı ha. çıktı o zaman da. Böyle ha, bir
çok
şeydi.
Çok güzel bir anneye sahipmişsiniz
Kur'an
maşallah.
Kur'an okuma şeyi vardı. Mesela evet. onun yine böyle o ekibin Hı. içinde evet. 20-30 kişi bizim evde ben hatırlıyorum. Böyle gelirlerdi. Her gün 2-3 saat onlara Kur'an öğretirdi. Evet. Yani böyle bir evet. enteresan kadın da Allah rahmet evet. eylesin.
Ve siz Fatih şartlarında büyüdünüz değil mi?
Fatih'te ama Fatih'te bu ayrı bir olay. Bu Yalova'da. Yalova'daki şey.
Ama siz Fatih'te büyüdünüz
tabii,
çocukluğunuzda.
Tabii tabii.
Aslında o zaman o Fatih'in yapısına da aşinasınız değil mi?
Tabii Fatih hem de şey çarşamba. Yani o İsmail Ağa Camisi'nin yani şimdi orada doğduk. O daha sonra da Şufka Caddesi'nde işte o ufacık bir dükkan vardı böyle. Yani şöyle 3 ne bileyim ben 10 metrekare bir şey. Evet. Onun üstüne de İki tane böyle sefer tası derdik ona. Böyle daha sonra gece konudan çıkıyor. O güya böyle uyduruk bir bina böyle eklem filan. Orada şey yaptık. Orada Fatih İlkokulu var caminin yanında. Oradan mezun olduk. Sonra Gelen Bebe Ortaokulu yine Fatih Camii'nin alt tarafında. Oradan şey yaptık. Sonra Yalova'ya işte gittik. Öyle bir bakkal filan işte tasfiye edildi. Peder biraz rahatsızdı. Yalova'da da lise yoktu. Benim lise de 3 ayrı lisedir yani. Haydarpaşa Lisesi o zaman yatılı. Evet. O lise 1'i orada okuduk. Sonra Yalova'da lise açılınca ikinci lise 2'yi Yalova'ya geldik. Fakat sonra tekrar İstanbul'a taşındık. Yine Fatih. Yani orada işte dairemiz vardı. Drama.
Bu sefer hangi liseye gittiniz?
Pertemliyer'den mezunum. Evet. Şimdi öyle bir şey ki şimdi tabii bakanlık yapınca, siyasi olunca şimdi her 3 lise ne mezunlar şeyi,
hepsi sizin.
Pilav günlerine bizi davet ediyorlar. Ya diyorum dur. Öyle güzel şey var. Evet. Ve tabii şey esas üzerinde yani çalıştığımız yani kafamın önünde yani önümüzdeki kendimle ilgili tercih ettiğim şey avukatlıktı.
Evet.
Gazetecilik, avukatlık.
Lisedeyken kafanızda böyle bir şey vardı.
Öyle, evet. öyle bir şey. Yani evet. hukukçu olmak, avukat olmak evet. veya gazeteci olmak. Evet. Ve nitekim üniversite...
Biz sizin lisedeyken daha öğrenci olayları falan başlamış mıydı?
Evet, evet. Başladıydı ufak ufak. Evet. Mesela hukuk fakültesi, İstanbul Hukuku da kazandıktı o zaman şeyde. Nasıl kazandığımı da bilmiyorum onu da söyleyeyim tabii ama o kazanmışız orada. Fakat merkez binadaydı. Kayıt için gittiğimde işte o dönemde kendilerini solcu diye adlandırılan gençlerin saldırısına uğradık. Biz tanıyorlar.
Daha kayıt için gittiniz.
Tabii ama evet. biz tanınıyor. Biz
başlamışlar artık
yani. Evet. Lisedeyiz ama evet. bütün hareketlerin içindeyiz. Evet. Evet. Ve dolayısıyla orada yapamadık filan. Sonra o dönemde özel okullar vardı. Paralı. Özel
üniversite.
İşte yüksek okul. Yüksek üniversite okul. Ayarında. Sonra işte oradan Vatan Caddesi'ndeki Tuna Gazetecilik Yüksekokulu'na evet. işte yazıldık. Orada bile biz imtihanlara zor giriyorduk. Yani bu sağ sol şeylerinde tanındığımız için ön evet. planda. Ama 1967 sonlarından itibaren gazetecilik şeyine artık bir hamle yaptık. O zaman Cağaloğlu'nda öğleden sonra çıkan Ekspres diye bir gazete vardı. Orhan Şeref Apak diye Allah rahmet eylesin. Bu Orhan Şeref Apak o dönem Futbol Federasyonu'nun da başkanıydı. Yani öğleden sonra ilan gazetesiydi. Öyle bir satışı falan yok yani. Evet. Hani ilan mecburiyeti olan gidip o gazeteye veriyor falan. Ben o bir baktım ben arıyorum yani ben muhabir olmak istiyorum gazeteci olmak istiyorum kimse şey yok mesela Hürriyet'e gittik Milliyet'e gittik ya yani kimsenin baktığı bile yok. Yine oralarda dolaşıyorum Şeref Efendi sokak vardı orada Cağaloğlu'nda orada şey yazıyor bir baktım müsahih aranıyor müsahih ne yani şimdi...
Tahsih yapan mı oluyor?
Yok, düzeltmen. Ondan sonra da sordum, bu nedir dedim. Dedi ki bu, yani müsahip duymadığım bir isim. Dedi ki o şeyler, o zaman kalıplar basılıyor. Kurşun kalıplar, evet. Matbaa öyle yani şimdiki gibi falan yok. onu işte prova yapılıyor. Sen onun harfleri yanlışsa onları şu. Ben hemen daldım. Bir adamcağızım ne yapacaksın dedi. Dedim ben bunu yaparım. Şöyle baktı filan. Sıkılmazsın mı dedi. Yok dedim yaparız. Yap bakayım dedi. O sırada hakikaten şimdi kurşun kalıplara dökülüyor. Yani daktilo ile yazılıyorsunuz. Daktilo gibi. Onlar sonra üzerine bir prova alıyorlar kağıda. Orada yanlış yazmış mesela.
Onu düzeltiyorsunuz.
Onu düzeltiyorsun. Hı-hı. Sonra veriyorsunuz. O tekrar o üretiphane derdik o zaman. Onlar düzeltiyordu. Öyle girdim. Üçüncü günü ben bir şey yapmam. Bunlara girmedim ben. Hı-hı. Para mara da yok. Yani öyle bir para veriyorlar ki otobüs parasını karşılamıyor. Hı-hı. Dedim ki bir şey aldım da. Böyle o zaman Doğu Alman malı Lübitel 2 diye. Yukarıdan bakılan uyduruk bir makine. Yani şöyle fotoğraf çekiyor falan ama havam yerinde. Dedim ki ya böyle haber yapsam birinci sayfada o şey tamam dedi, yap. Çünkü onlar da Anadolu Anadolu Ajansı'ndan gelen şeyleri uyduruk kuyuyorlar. Yani gazete okunma falan değil. Evet. Ama ben tabii ilk orada böyle bir şey yaptım da hatırlamıyorum. Ha tabii yok hatırlıyorum. İlk şeyim Sultanahmet'teki o caminin avlusundaki pisliklerdi. Onu böyle şey yaptı.
Haber yaptınız.
Bu ne rezalet, turistlere rezil oluyoruz filan diye. Ve Yaşar Okuyan isim böyle çıktı. Evet. Allah böyle havamdan geçirmez filan. Böyle bir sürecin. Evet. Ve ondan sonra da gazetecilik tabii. Hı-hı. Ben 30 küsur sene bir fiil muhabirlikten genel yayın müdürlüğüne kadar
bu yönünüz çok bilinmiyor olabilir aslında değil
tabii,
mi? Evet. Evet. Hani siyaset hep öne çıktığı için söylüyorum. Evet.
1980 öncesinde, ihtilal öncesinde de mesela 70-80 arasında da her gün gazetesi vardı. Milliyetçi Hareket Partisi camiasına hitap eden onu ben organize ettim de.
Evet.
Genel müdürlüğü, genel yayın müdürlüğü falan diye. Mesela Taha Akyol. Taha Akyol o zaman Yozgat'ta avukat bir arkadaştı. Okuyucu mektupları vardı böyle. O zaman iletişim yok. Postaya veriyorsun, 10 gün sonra geliyor. Evet. Bir şey yok yani. O arada bir yazardı. Baktım güzel filan.
Evet.
Sonra her hafta dedim sen bir tane yazı gönder. Telefonla konuşuyoruz yani bir şey yok.
Ha, kendisi daha hiç yazarlık hayatıyla alakası
yok. Yok. Evet. Onu yazarla gazeteciliğe bulaştıran benim. Sonra dedim ya baktım güzel şeyler yazıyor. Sen dedim o zaman 7 tane birden yaz 7 gün.
Toplu gönder.
İletişim şeyi yok.
Tabii.
O zaman sadece telex var. Böyle faxtı. Bilmem neydi. Şimdi tabii bunları anlattığınız vakit insanlar evet. Nerede falan diye. Ve ondan sonra bir haftalık birden yazardı. Postadan gelirdi. Zaten postaya gönderdim. 4-5 gün önce gelmiyor yani.
Tabii.
Yozgat'tan Ankara'ya gelirdi. Ben Ankara'dan İstanbul'daki şeyi organize ederdik falan. Yani bütün şeyimiz gazetecilik.
Bir ara fuarcılık da mı yaptınız?
O şöyle, 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra bize siyah zaten içeri girdik.
Belki onu da soracağım, ayrıca soracağım. Evet, şu an mesleki hayatınızı. Evet.
Çıktıktan sonra, tahliye olduktan sonra tekrar gazeteci olmak istedim. Yani benim mesleğim o.
Girmeden önce gazeteci misiniz?
Tabii. Tercüman Gazetesi'nde muhabirdim ben. Aynı zamanda şeyde yani 12 Eylül ihtilali döneminde. İşte Allah rahmet eylesin Kemal Icak çok yani bende hakkı vardır yani Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı. O gittim dedi ki ben dedi şey yapamam. İhtilal olmuş ve idamdan yargılanıyorsun.
Alamam diyor yani evet.
Ve rahmetli şöyle bir şey teklif etti bana. Dedi ki şeyi çağırdı. Orada bir bütün bu para işlerini, muhasebe işlerini yanılmıyorsam Nurhan Hanım mı, Nurdan Hanım mı neydi? Çağırdı, dedi ki ama bana söylemeden yani ben dedim ya ben çalışmam lazım. Evet. Yaşar Bey tanışıyorsun dedi. Tanıyorum efendim tabii dedi. Ondan sonra kadın her ay dedi buna bugünkü para diyelim 10 bin lira açık hesaptan vereceksin. Bir dakika dedim, ben böyle bir şeyi kabul etmem filan mümkün değil. Şaşırdım yani, hiç beklediğim bir şey değil. Olmaz abi dedim, bu şey değil. Neyse yemin ettim, olmaz, ben onun için gelmedim. Ben yani gazeteci çalışayım.
Evet.
Bugünkü para değeri neyi karşılar onu bilmiyorum ama cezaevine girdiğimde de maaşım 9.000 liraydı. Yani fena değildi. Onun üzerine dedi ki bu temel eser var.
Evet, bunlara. Evet biliyorum.
Bunları al sat o zaman. Al sat da nereden sat? Ben hiç böyle bir şey anlamıyoruz falan. Evet. İşte sonra o fuarcılıktan önce Halil Şıvgın, bu Sağlık Bakanı.
Geçen hafta programımızda konuktu. Evet.
O da bizi işte eski arkadaşımız dedi ki ya gelin dedi bir şirket kuralım, kitap pazarlama. Şimdi o da orada öyle deyince denk geldi. Sadi Somuncuoğlu. MHP'nin genel başkan yardımcısıydı işte o zaman 80 ihtilalinde. Ve rahmetli oldu. Yine MHP genel sekreteri Avni Çarsancaklı, ben ve Halil Şıvgın o organize etti, bir kitap satacağız falan. Şey de yok ama ya, kimse şey yok yani, ufacık bir yer tuttuk, bir oda, böyle bir göz.
Bir de bizim ülkemizde de kitap zaten öyle çok değil mi? Okuma oranları yüksek olan bir ülke değil zaten.
Taksitli olarak satacağız. Evet. Ben bir sene de fazla mesela Ankara'da öğlen araları mesela kamu veya bankaların öğlen yemek aralarında koltuğumun altında o kitapları satarak işte çünkü ben param yoktu yani.
Evet.
Hatta birçok yerde bizim MHP'li arkadaşlar rastladığında çok müteessir oluyorlar. Çünkü onlar için Yaşar abi, MHP'nin genel sekreter yardımcısı. Hani,
ama şereftir aslında sizin açınızdan tabii
evet,
ki.
Yani
tabii
mesela,
kendi emeğinizle.
Şimdi o Halil Bey'in Menekşe Sokak'ta kendi pazarlama şirketi vardı, kitap dağıttım. Onun deposunda kitaplar koyuyorduk. Biz de Selanik Caddesi. Tam da Kızılay'ın göbeğinden geçeceksiniz. O kitap orada çünkü yok. Bir hanın 5. katında uyduruk bir yer. Ancak işte ne bileyim 8-10 koli alabiliyorsunuz. Koyacak yeriniz yok. Bir şey bir o zaman tekerlekli hamallar vardı fakat baktık para ona gidiyor. Bir şey kalmıyor filan. Sonra bir iki sefer öyle bir şey yaptırdık. Ben onunla yaptım. Bir seferinde gündüz yapmaz olaydım. Ankara tabii bugünkü gibi tanımıyorduk tabii. Televizyon evet. Yoktu ama MHP camiası
tabii
tanıyordu.
Evet.
Ayağa kalktılar filan. Sonra ben en tehna zamanı sabaha karşı böyle 4
evet.
Oradan o şeyleri yükledim. Bir seneden fazla işte mümkün olduğu kadar insanlara gözükmeden. Çünkü evet. Benim bir şeyim yok.
Tabii
benim
ki,
utanmacım
tabii
değil
ki.
Ama
tabii.
İnsanlar orada
camia
böyle bir şey yapıyor.
Herhalde,
evet. Ve götürürdük oraya koyardık.
Aslında çok saygıdeğer bir durum Bakan Bey bu. Yani
evet.
Kendi
yani
emeğinizle, gayretle, çabayla
canım,
hep böyle.
Evet. Bunu yükledim. Ben buralardan geldim.
Tabii
yani,
işte onu bilmek güzel gibi. Zaten. Evet.
Sonra işte bu fuar İmbat Fuarcılık diye bir şey yaptık ve o dönemde hele 3 tane büyük fuar şirketinden biri haline geldik. Bu Türk Cumhuriyetlerinde işte Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan buralarda 4 sene üst üste çok büyük bir sanayi fuarları ve Türk tanıtım organizasyonları yaptık. Ama mesela Azerbaycan'daki fuara gidiyoruz diyelim. 260 kişi, o rakam aklımda çünkü, ücretsiz, 50-55 tane milletvekili, 60 civarında gazeteci, efendim sanatçılar, folklor ekipleri falan, ücretsiz uçak gidiş geliş
götürür.
Yeme içme yazı protokol olarak götürdük.
Demek ki bayağı büyük bir iş yapıyordunuz ki bunu
rakam
yapabiliyorsunuz.
Çok, tabii,
evet,
çok
evet.
Büyük
bayağı
şeyler.
Büyümüşsünüz. Evet.
Ve açılışlarımızı o ülkelerin o tarihteki devlet başkanlarına yapıyorduk. Orada tabii ben giriyordum. O zaman daha hele ilk dönemlerde şey falan yok. Türkiye'nin büyük elçisi yok. Hatta mesela hiç unutmuyorum Kazakistan'da bir adama gittik fuar yapacağız üstüne. Bayan hani sizin fuarınızdan filan dedi. Ve o fuarın açılışını Nazarbayev'i getiriyorum. Bizim büyük el. Son ama gelince Özal'a söyledim. Onu hemen apar topar değiştirdiler. Adam da dua etmiş bana. Ben de zaten beni değiştirsinler. Neyse. İlginç. Yani o yasaklı olduğumuz dönem.
Evet, bunları yaptık.
Sonra yasaklar kalktı. İşte siyasi şeyler.
Yani siyasete gireceksek o zaman tekrar başa dönüyorum şu an.
Evet,
olur mu?
Yani böyle bir fuarcılık dönemimiz de var. Evet. Ama çok kuvvetli yaptık. Moskova'da yaptık. Türkiye'nin içerisinde mesela Ankara'da tek firma haline gelmiştik. Kitap fuarları, sanayi
ciddi
fuarları.
Ciddi bir başarı böyle. Bu ama. Evet.
Tabii. Evet. Ama işte o şeyde biz tabii işte ananızın karnından sakat doğunca zihinsel özürlü sonra da düzelme olmuyor.
Estağfurullah.
O mesela o Türk Cumhuriyetlerinde özellikle en az her bir fuarda belki iki tır dolusu kendi o fuar gelirlerinden satın aldığımız Atatürk kitapları, Kur'an-ı Kerimler mesela hatta bir seferinde bulamadık. Yani İstanbul'da filan böyle İstanbul'daki yayın evleri filan o Beyaz Saray'dakilerin hepsini aldık. Şaşırdılar ya, ne yapacaksınız bunlara? İşte ver 4000 Kur'an-ı Kerim. İşte
ama
5...
o dönem içinde çok büyük bir hizmet.
Tabii,
çok önemli bir hizmet.
Bütün orada dağıttık.
Evet.
Folklor ekipleri götürdük, sanatçılar götürdük. Evet. Orada yani
çok
Türk
bilinçli
geceler...
bir şey yapmışsınız tabii, aslında. Tabii, sadece yani, bir ticaret olayı değil olay.
Evet. Yani 10 lira alıyorsak,
evet.
Yani 7 lirasını, 8 lirasını biz oralara bıraktık. Evet. Yani evet. 1 lira, 2 lira ancak geldi. Evet. İşte o da Allah bir bereket versin. O günlerimizi, işte hayatımızı idame ettirdik. Evet. Yani o organizasyon şeyi de öyle o dönem. Siyasi yasaklar kalktıktan sonra tabii siyasete aktif girince onu kapattık. Onu.
O dönem bitti. Bir şey. Evet. Peki şimdi tekrar geri dönelim o zaman ama siyasi hayata MHP içerisinde zaten başladınız. Gençlik döneminizde de aynı şekilde, üniversite olaylarında da değil mi? Nasıl oldu?
Şimdi şöyle biz işte
oraya
o dönemde...
eğiliminiz nasıl oldu?
Evet. Bu söylediğim tarihte yine Yalova'ya gelmiştik. Bizim böyle iki defa İstanbul'dan Yalova'ya taşınıp
tekrar
ondan sonra tekrar gitme şeyi var. İşte öyle biraz Allah rahmet eylesin pederin rahatsızlığı vardı. O böyle bir daha işitten zaten kapattıydı dükkanı filan. Böyle biraz daha eş dost akraba hani filan diye öyle bir iki sefer gidip geldik. Bu ilk şey 1964 yılında 14 yaşındayken.
İşte 14 yaş biraz küçük bir yaş değil mi?
Öyle ben olmuş. Ben 14 yaşında oradayım. Yani küçük bir siyaset olarak değil de. Yalova'dayız. Evet. İşte dedem o hani aksi dedim ya Kuvayi Milliye çeteci işte genden oradan demek bize biraz rahatsızlık intikal etmiş. Bir gün çağırdı dedi ki şimdi dedi o sırada da dayımlar filan o dayım da rahmetli oldu. 1977'de MHP'den İstanbul, o zaman Yalova ilçe malum, İstanbul milletvekiliydi ve yine o MHP davasında da yargılandıydı. Evet. 15,
dayınız.
20 yıl evet. Hapisle. O da böyle daire yapıp satıyor yani. O şimdi tabii o zaman Yalova'nın çok dışı gibi bir yer ama şimdi Yalova'nın dışı diye bir şey yok. Yalova'nın merkezi, meydanı gibi oldu. Benim de bir bisiklet var, dolanıyoruz filan işte böyle. Şey çağırdı, dedi ki dedem 15 bin dedi. İşte dedi şu orada o zaman da işte dayım filan o apartmanları satıyoruz ama isimlerini koyuyoruz mesela. 3 tane böyle 4'er katlı zaten şey yaptıydı. Biri Ergenekon apartmanı, biri Ötügen apartmanı, biri Bozkurt apartmanı filan. Yani 3 tane böyle yan yana. İşte dedi ki Bozkurt Apartmanı'nda dedi 2 numarada Alparslan Türkeş. O boş olan daire satıyorlar da. Evet. Yani boşken bunun içine işte şey götürmüşler. Buzdolabı, radyo, o zaman televizyon falan yok. İşte bir yani yazlık çünkü önü deniz. Yani o zaman denize giriliyor oralarda falan. Dedemin misafiri olarak. O zaman Türkeş Bey daha partinin genel başkanlığına gelmiş değil. CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi genel müfettişi sıfatı olarak. İşte Muzaffer Hanım, Allah rahmet eylesin, Tabii, evet. Çok zarif bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı. İşte Tuğrul Türkeş, şimdi MHP'de genel başkanımız. O işte Tuğrul bizim arkadaşımız, yani oradan beri tanıyoruz. Ne yapacağız? Her sabah bisikletle bir ekmek, bir şişe süt ve o zaman Tercüman gazetesi vardı. Onu götürdüm.
Size dedeniz bu görevi verdi.
Tabii. Evet. Şimdi harçlığı oradan alıyoruz. Bozuldum ama. Yani şimdi mecburen gittik. Hemen verip çıkacağım. Oturttu filan. Ben de hemen gideceğim. İşimiz var yani şimdi bu. Tamam işte vazifeyi yaptık. O oturttu filan. Bir şeyler konuşuyor. Ben tabii anladığım bir şey yok. Neyse bir çay içirdi zorla. Sonra çıktık. Fakat ertesi gün bir daha gittiğimde bu sefer bir saat. İşte dünya Türklüğünden bahsediyor. İşte orta
sizi karşısına alıp size
diyor. Evet böyle.
Hani çocuğu karşısına alıp tabii. Önemli bir şey bu.
Şimdi
evet.
Ben tabii anlattıklarını anlamıyorum.
Evet.
Ama şimdi bir
olağanüstülük yani olduğunu anlıyorsunuz.
Evet bir şey. Ve yani üçüncü gece ben geceliğin anneme uydurdum bir yalan.